Ayrım 67.
Sayfa 489. 4. Yunanlarla işbirliği yapmadı. Sadece Türk ordusu üzerine atılan beyannameler bile Ethem ve kardeşlerinin tutumunu kanıtlamaya yeter. Anılarında kendisi de bunları itiraf ediyor. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 170-198 ve devamı. Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 186-256. Gazetelere yaptığı açıklamalarda cevabı aşağıda aktaracağım. Ethem konusuna değinen 3 Yunan kaynağı. Kütahya havalisine mağlup olan Ethem savaşarak dağlı Gediz civarına geriledi. Cephanesi biten ve yaralılarını tedavi edecek vasıtalara sahip olmayan Ethem, Yunan ordusunun yardımını istemeye mecbur oldu. İlk olarak 1. Kolordu komutanı General Nider'e başvurdu. Esasını Türklerin teşkil ettiği bir kuvvetin Mustafa Kemal'e karşı savaşmasının Yunanlar için ne kadar faydalı olacağını sezen Nider, Ethem Bey'e mühimmat, muhabere vasıtaları ve ilaç verilmesi için Yunan ordusu komutanlığına ricada bulundu. Birkaç gün geçtikten sonra Gediz'de yeniden mağlup olan Ethem cephane kıtlığı içinde Simav'a çekilerek 1. Kolordu'ya yeni bir teklifte bulundu. Simav'da sıkışan Ethem Gördes'e doğru çekilerek oradaki Yunan birliklerine teslim olmaya mecbur oldu. K.D. Kanallopoulos Küçük Asya Mağlubiyeti sayfa 4. Ordu İstihbarat Şubesi Ethem'in giriştiği mücadeleleri harekat bakımından değerlendirememiş ve onu yardımsız bırakmıştı. Bu surette 1. Kolordu müfrezeleri Ethem'in talihinin oynandığı Gediz yerine Banat Sivaslı hattına yönelmişlerdi. Y.L. Spiridonus, Harp ve Hürriyetler sayfa 116. 28 Aralık'ta cephe komutanlarına Ethem Bey ve kardeşlerini mağlup etme emri verildi. Gediz'de bulunan Ethem Bey Yunan ordusundan yardım istedi. Yunan ordusunun ilerlemesi üzerine Kütahya'da Ethem harekatına katılan 61. Tümen'in 2 alayı bırakıldı. Bundan faydalanan Ethem geri kalan Türk ordusuna Kütahya bölgesine hücum etti. Fakat muvaffakiyet sağlayamadı. 2 süvari tümeni ve 8. piyade tümeni ile harekete geçen komutan Refet Bey Ethem'i batıya çekilmeye mecbur etti. Çekilen Ethem bir kere daha Yunan A ordusundan 1. Yunan kol ordusundan yardım istedi. Yunanlar tarafından yardım görmediği için Kemalist orduya karşı koyamayacağını anladığından 8 Ocak 1921'de 1. Kolordu karargahına gönderdiği bir heyetle adamlarının Yunan işgal bölgesine girmesine müsaade istedi. Ertesi günü birliklerinin Yunan ordusuna kısmi teslimi başladı. Yunan askeri tarihi sayfa 177-189. 5. Solcu oldu. Ethem'in kendisi bile bu iddiayı reddediyor. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 109. Çerkez Ethem dosyası 1. sayfa 291-292, 356-358. 2. cilt sayfa 125-391-392. Dipnot. Bir ara Ankara'da Ethem'in kardeşi Reşit'in de kurucularından olduğu Yeşil Ordu adında yarı gizli bir dernek kurulmuştur. Mete Tuncay, Türkiye'de Sol Akımlar sayfa 137. Ama Yeşil Ordu adını taşıyan bir birlik hiçbir zaman var olmamıştır. Ayrıca bazılarının ileri sürdüğü gibi Ethem Yeşil Ordu Derneği'nin genel sekreteri de değildir. Belki üyesidir. Mete Tuncay sayfa 130-131. Z. Sarıhan Çerkez Ethem'in ihaneti sayfa 27-29. Ethem anılarında üye olduğunu da reddediyor, ilgisi olduğunu da. Çerkez Ethem dosyası 1. sayfa 291, 2. sayfa 125. Yarı gizli Yeşil Ordu Derneği aynı yıl kendini fesheder ve asıl Yeşil Orducular Türkiye Halk İştirakiyum Fırkası ile resmi Türkiye Komünist Partisi'ne geçerler. Katılmayanlardan bazılarının gizliliği ve birlikteliği sürdürdükleri, bunların Reşit Bey ve çevresi olduğu anlaşılıyor. Mete Tuncay, adı geçen eser sayfa 147, Nutuk 2. yıl sayfa 28-29, Fahrettin Altay, 10 yıl savaş sayfa 277. Hükümetin bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Tarih üzerine tezler 2, sayfa 695-696. Ama bilinçli bir solculukla hiçbir ilgileri yoktur. General Frunze, Ethem'den su katılmamış demagog ve maceracı diye söz ediyor. Frunze'nin anıları sayfa 100. Araştırmacı Zeki Sarıhan, Ethem'in solcu olmadığını çeşitli belgelerle ve ayrıntılı olarak kanıtlamıştır. Çerkez Ethem'in ihaneti sayfa 145-178. Eğer vakitleri varsa alternatif tarihçilere Zeki Sarıhan'ın kitabını okumalarını tavsiye ederim. Sonuç. Ne yapmalıydı cephe komutanı, genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı, bakanlar kurulu, meclis başkanı ve meclis? Ethem Bey ve kardeşlerini sinirlendirmemek, keyiflerini bozmamak, tezgahlarını dağıtmamak için bu disiplinsizlikleri, kafa tutmaları, başına buyruk davranışları, serkeşlikleri hoş görmeli, bu birlikleri başıboş mu bırakmalıydılar? Her çete dilediği gibi asker toplamaya, istediği kadar vergi salmaya, keyfince ceza vermeyi, kısacası yasalar yerine efe töreleri, çete adetleri, eşkıya yöntemleri, neydiği belirsiz teşkilatı mahsusa kuralları mı geçerli olmaya devam etseydi? Fetret yani dağılma çözülme dönemine özgü olan ve bir süre çaresiz göz yumulan bu durum bir gün elbet sona erdirilecekti. Ama bu basit gerçeği ne Cemal Kutay dikkate alıyor ne GRYT ansiklopedisi ne B. Bozgeyik ne de hayalci solcular. Bu kaçınılmaz uygulamayı kişisel bir çekişme, rakip tasfiyesi ya da ideolojik hesaplaşma gibi gerçeğe aykırı, sosyal bilimle de hukukla da ilgisi olmayan bir olaya indirgiyor ya da dönüştürüyorlar. Dipnot, ulusçuluk ideolojisinin uygulamaya yansıyan yapısal özelliklerinin başında, tüm sosyal kümelerin ve yöresel güç odaklarının özelliklerini yitirip, ulusun tümünü temsil eden otorite merkezine bağlanması ve onun iradesine uyması gelir. Bir topluluğun ulus aşamasına varıp varmadığının ölçütü de budur. Ulus bir tek merkezden yönetilir. O merkez tüm meşruluğun, yasallığın, hukuksal, siyasal, ekonomik ve kültürel birliğin yönetim ve denetim odağıdır. Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, sayfa 278. Vergi salmak, asker toplamak, yargılamak gibi devlete özgü yetkileri kullanan, başına buyruk bir kuvvetin gelişi güzel idare edilmesine sonsuza kadar göz yumulamayacağını anlamak için tarihçi ya da sosyal bilimci olmaya da gerek yok. Biraz sağduyu yeter de artar bile. Asker kökenli üç kardeş akıllarını başlarına toplayıp durumu iyi değerlendirerek bir kenara çekilmeyi bilebilselerdi sorun bu hale gelmezdi. Ama güçlerine güvenerek direnmeye karar verirler, iki anlayıştan birinin ötekini tasfiyesini gerektirecek dönülmez bir noktaya ulaşılır. Ya Ethem ve kardeşlerinin istediği olacaktı ya TBMM hükümetinin. Düzenli ordu Ethem ve kardeşlerini değil de Ethem ve kardeşleri Mustafa Kemal ve kadrosuyla başlıca komutanları tasfiye etseydi ne olacaktı yani? Milli mücadeleyi Assubay Ethem ile kardeşleri mi yönetecek, bu adamcağızlar mı Türkiye'yi zafere götüreceklerdi? Dipnot. Bazı yazarların milletin ve özellikle ordunun Ethem'in liderliğini hiç itirazsız kabul edeceğini varsaydıkları anlaşılıyor. Öyle ya Ethem'in emrinde 5000'e yakın partizan gerilla var. Yalçın Küçük Tarih Üzerine Tezler 5 sayfa 524. İktidarı ele geçirmek için bu kadar kuvvet yeter de artar bile. Sonra da Ethem'in komutasındaki bu 5000'e yakın gerilla herhalde dört nala ve çala, kamçı ve dolu dizgin kapitalizmin ve emperyalizmin ve Yunanların, Rum ve Ermeni ve Pontus çetelerinin ve Fransızların ve monarşinin ve işbirlikçilerin ve burjuvazinin ve feodalitenin ve karşı çıkarsa burjuva ordusunun üzerine atılıp hepsini denize döküverecek ve Türkiye'yi mesela Yalçın Küçük ve F. Başkaya'nın siparişine uygun olarak kurtaracaktı. Gelelim gerçeğe. Bu birlikten pek azı Ethem ve kardeşleriyle Yunan kesimine geçmiştir. Bunlar da Ethem'in hemşerileri, çok yakın adamları ve affedilmeyeceklerinden korkanlardır. Ethem'e göre 725 kişi, sayfa 191. İngiltere'nin Atina elçisi Lord Granville'den Lord Curzon'a. Çerkez Ethem 1000 kişiyle Yunanlılara teslim olmuştur. 1 Şubat 1921, Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. yıl sayfa 99. Yunanlılara sığınan bu partizanların bir kısmı büyük taarruzu izleyen Türk ilerleyişi sırasında Eşme'de 3-9-1922 Türk İstiklal Harbi 2-6 3. kitap sayfa 71 ve Salihli'de 5-9-1922 adı geçen eser sayfa 83 Fali Rıfkı Atay Eski Saat sayfa 243 Yunanlıların yanında yer alacak ve milli ordu ile savaşacaklardır. Geri kalan birlikler, çeteler, müfrezeler ya dağılmış ya düzenli orduya katılmıştır. Yalnız eski soyguncu parti pehlivan düzenli orduya katılmaz ama demirci kaymakamı İbrahim Ethem Bey'in cephe gerisindeki çetesine katılarak Yunanlarla mücadeleyi sürdürür. Bazı kitaplarda Yunanlarla savaşırken şehit olduğu yazılıyor. Doğru değildir. Savaşı sağ salim bitirmiş, sadece bir gözünü yitirmiştir. Ş. Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü sayfa 126, İ.E. Akıncı, Demirci Akıncıları sayfa 380. Yunanlar Ege köylerinin yakılması suçunu Çerkezlerin ve Ermenilerin üzerine yıkmaya çalışacaklardır. Asımus, İzmir'den Bursa'ya sayfa 110, dipnot ve 111. Sonunda Ethem ve kardeşleri emperyalistlerin maşası Yunanlara sığınacaklardır. Dipnot, İzmir Sansür Bürosu Müdürü M.R. Roda anılarında şöyle diyor. Ethem Bey'in Kemalist cepheden ayrılmasına İzmirli arkadaşları ve özellikle Akhisar'daki Yunan Yüksek Komiserliği temsilcisi Agnastopoulos'un çalışmaları çok yardım etmişti. Yunanistan Küçük Asya'da 1. sayfa 141. Alternatif tarihçilerin pek çok şey ifade eden şu 2,5 satırı yorumlamalarını istemek hakkımızdır. Ethem Yunanlılara sığındıktan sonra subayları Yunanlılara teslim olmaya teşvik eden şu bildiriyi imzalamıştır. Bir bölümü. Ey Türk ordusu subayları! Yunanlılar ellerine düşen ve kendilerine teslim olan Türk esirlerine çok iyi bakıyorlar. Vatan için niyetleri temiz olmadığı aşikar olan Ankara hükümetinin şer aleti olmamak vatan vazifesidir. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 199-200. Ethem İzmir'de yayımlanan Yunan taraftarı köylü gazetesinde de şu demeci verir. Mustafa Kemal meşru yani yasal padişahı bir tarafa bırakarak Anadolu'da cumhuriyet tesis etmek arzusuna düştü. Tabii o zaman aramızda anlaşmazlık çıktı. 24 Şubat 1921 gündü peyamı sabah. Ethem'in bir başka bildirisi de 2. İnönü Savaşı'nın başladığı gün yine Yunan uçakları tarafından ordu ve köyler üzerine atılacaktır. Özet olarak, kardeşlerim Yunanları pek iyi tanırım. Dinimizi, namusumuzu, hürriyetimizi, malımızı müdafaa ediyorlar. Onlar Türk milletine karşı değil, Mustafa Kemal Paşa ile etbaına yani yandaşlarına karşı harp ediyorlar. Yunan ordusu şehirlerinizi ve köylerinizi işgal ettiği zaman korkmayınız. Zira el yevm yani bugün havali-i meşgulede yani işgal edilmiş yerlerde hüküm süren intizam, asayiş ve hürriyetten siz de müstefit olacaksınız yani yararlanacaksınız. Eğer Ankara'nın pençesinden vatanınızı ve hürriyeti şahsiyenizi kurtarmanızı istiyorsanız bu nasihatimi dinleyiniz. Dipnot 2 Nisan 1921 günlü Peyam-ı Sabah gazetesi bu paragraftaki alıntılar için Z. Sarıhan Çerkez Ethem'in ihaneti sayfa 198-204'ten yararlandım. Ama Yalçın Küçük büyük bir rahatlıkla şöyle yazabiliyor. Çerkez Ethem'in Yunanlarla birlik olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Uzun süre inanıldı. Halbuki hiçbir dayanağı yoktu. Dün de bugün de Çerkez Ethem'in Yunanlarıyla birlik olduğuna dair en küçük bir iz bile yok. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 694. Sahici bir araştırmacı, gerçeğe saygısı olan bir bilim adamı ancak ciddi ve yeterli bir incelemeden sonra kesin bir yargıda bulunur. Bu tür yargılar ancak kıraathane sohbetlerinde hoş görülebilir. GRYT ansiklopedisinde bunca belgeye rağmen şöyle yazıyor. Ethem Bey vatana ve millete hizmet düşüncesini hiçbir zaman kaybetmemişti. 1. sayfa 308. Tarih değil sanki mizah ansiklopedisi. Kadir Mısıroğlu da bu masalı sürdürüyor. Ethem'in vatanseverliği şununla da sabittir ki sırf canını kurtarmak için geçtiği Yunan cephesine adamlarını götürmemiş ve o cephede de faaliyet göstermeyerek Ürdün'e gidip yerleşmiştir. Lozan 1. sayfa 308. Vahidettinci Burhan Bozgeyik de kitabında bu kanıyı hararetle paylaşıyor. Ethem Bey hain damgası yiyecek bir davranışta bulunmamıştır. Çerkez Ethem sayfa 265. Sonra da ciddi ciddi ekliyor. Biz inanıyoruz ki yakın gelecekte bir tarih mahkemesi kurulacak, belgeler ve sağlıklı bilgiler ışığında yakın tarihimizin bütün simaları muhakeme edilecektir. İşte o vakit kahraman olarak tanıtılan birçoklarının hain, hain tanıtılan birçoklarının da gerçek kahraman olduğu görülecektir. Sayfa 266. Bu durumda eski alışkanlıklar devam edemeyeceğine göre demek ki Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının heykelleri yıkılacak, resimleri kaldırılacak yerlerine Vahidettin'in, damat Ferit'in, Ali Nadir Paşa'nın, Ethem'in, Anzavur'un ve benzerlerinin heykelleri dikilecek, resimleri asılacak. Belli günlerde onlar anılacak. Bu yeni düzenden sonra devlete de artık ya 2. Osmanlı Devleti ya da 2. Cumhuriyet adı verilir. Bu mu yurtsever, bu mu solcu, bu mu ulusal kahraman, bu mu lider adayı? İsmet Paşa'yı anmanın ve onun bir deyimini kullanmanın tam yeridir. Haydi canım sizde. Belgeler, anılar, açıklamalar, ciddi araştırmalar, olayların akışı ve sonrası, hatta Ethem'in anıları gösteriyor ki bu olay ne Ethem ile İsmet Bey ya da Mustafa Kemal arasındaki kişisel bir çekişmedir ne de ideolojik bir hesaplaşmadır. İleride Yalçın Küçük'ün bazı görüşleri dolayısıyla bu tatsız olaya yazık ki yeniden döneceğiz. 1.2. 1. İnönü Savaşı'nın gerçek öyküsü. 6 Ocak 11 Ocak 1921 arasında yapılmış küçük bir muharebedir ama bizim açımızdan önemi çok büyüktür. Çünkü birçok sorunu çözmüştür. Düzenli bir işgal ordusunun ancak düzenli bir ordu ile yenilip dağıtılabileceği gerçeğinden hareketle iskelet halindeki ordunun yeniden örgütlenip donatılmasına karar verilmiştir. Ama bunu başarabilmek için önce şu sorunları çözmek gerekmekteydi. Dipnot: Teğmen M. Şevki Yazman ordunun 1920'deki durumunu şöyle anlatıyor. Konya'daki bölüğüme iltihak ettim. Yeni kumandanın benimle konuştu, yer gösterdi, rahatımı temin etti. Fakat bölükten bölüğe takdimden hiç bahsetmedi. Halbuki her genç zabit gibi ben de bu heyecanlı merasimi, saf nizamındaki kıtamın bu ilk selamını bekliyordum. Bu çok eski bir gelenek ve nizamdır. Biraz sonra bu fikrimi açınca acı acı güldü. Kapının önünde duran nefere seslendi. Mehmet, Ali ile Hasan'ı da çağır, hepiniz buraya gelin. 3 kişi karşımıza dizildiler ve kumandanım takdim etti. İşte 3. bölük. Sonra onlara döndü. Mülazım Teğmen Şevki Efendi bölüğümüze tayin olundu. Neferler gittiler. İkimiz hiçbir kelime konuşmadan iskemlelerimize oturduk. Büyük taarruz nasıl oldu? Sayfa 1. A. Silah, cephane, savaş, araç ve gereci bulmak. Dipnot: En güç ve geç çözülen sorun budur. 1921 Haziran'da bile bütün Türk ordusunda sadece yarısı eksik, yarısı tamam 22 takım Anadolu haritası bulunuyordu. TİH 2. cilt 4. kısım sayfa 565. Bu kadar harita değil alaylara, tümenlere de yetmez. Sakarya Savaşı öncesinde dahi ordu araç gereç vesaire bakımından çok acıklı bir durumdaydı. 2 Ağustos 1921 günlü gizli celse zabıtları 2. sayfa 132-144. B. Halkın orduya katılımını sağlamak. Dipnot. Gençleri silah altına çağıran bir subaya köylüler özetle şöyle derler. Yemen dediler, Balkan Savaşı dediler, Büyük Savaş dediler, oğullarımızı istediler. Verdik, yenildiniz, hepsi ziyan zebil oldu. Ya şimdi de yenilirseniz? Ş. Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü sayfa 89. Bu kuşku ve korku zamanla sona erecektir. C. Mecliste bir kısım milletvekilleri çeşitli düşünceler yüzünden düzenli orduya karşıdırlar. Onları ikna etmek. TİH 2. cilt 3. kısım sayfa 55. D. Kahramanlardan ve haydutlardan oluşan Kuvayi Milliye birliklerini düzen ve disiplin altına almak. 1. İnönü Savaşı bu sorunların hiçbirinin çözülmediği, ordunun henüz oluşum halinde bulunduğu çok kritik bir zamana rastlamıştır. Yeni ordu Ethem'i ve kardeşlerini yola getirmek için harekete geçtiği sırada 3. Yunan Kol Ordusu da 6 Ocak'ta Bursa'dan Eskişehir'e ve 1. Yunan Kol Ordusu da Uşak'tan Dumlupınar'a doğru ilerlemeye başlar. Dipnot: Ethem'i ihanete götüren sebeplerin arasında ağabeyleri Tevfik ve Reşit'in olumsuz etkilerinde yer aldığı inkar edilemez. Ama bu olgu Ethem'i sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü Ethem hiç düşünmeden ve direnmeden onların her düşüncesini paylaşmış, bazı konularda onlardan da ileri gitmiştir. Keşke düşünse, dirense ve bir kenara çekilseydi. Milli mücadelenin saygı ile anılan binlerce kahramanı arasında onun da bir yeri olurdu. Yunan askeri tarihi şöyle diyor. Keşif alanının ağırlık noktası olarak Bursa-Eskişehir bölgesi seçildi. Yunan askeri tarihi sayfa 175. Aynı kitapta harekatın amacı da şöyle belirtiliyor. Kemalist ordunun durumunu keşfetme ve bu bölgedeki Türk kuvvetlerini dağıtma. Sayfa 175-179. Yunan askeri tarihi bu taarruzun Ethem'in ayaklanmasından önce 24 Aralık'ta kararlaştırılmış olduğunu açıklıyor. Yunan askeri tarihi sayfa 169. Ama hiçbir belgeye yer vermiyor. Oysa zamanlama ve bazı belirtiler iki hareket arasında bir bağlantı olduğu konusunda ciddi kuşkular uyandırmaktadır. TİH 2'ye 3 sayfa 82-83. Batı cephesi komutanı Albay İsmet İnönü ile Güney cephesi komutanı Albay Refet Bele, Ethem'in karşısında eksik bir piyade tümeniyle bir süvari birliği bırakarak buradaki bütün birlikleri kendi cephelerine kaydırmayı kararlaştırırlar. Güney cephesi birlikleri Dumlupınar'a bir günde ulaşabileceğinden Güney cephesi için fazla bir tehlike yoktur. Zaten görevi bir kısım Türk birliğini güneye çekmekten ibaret olan 1. Yunan Kol Ordusu bunu sağlayınca Dumlupınar önünde duracaktır. Ama kuzeydeki taarruz gelişmektedir ve 3. Yunan Kol Ordusu'nun önünde sadece 24. tümeniyle 126. alay ve bazı milli müfrezeler vardır. İsmet Bey oyalama savaşı vererek 11. tümen yetişene kadar zaman kazandırmalarını emreder. 11. tümenin Gediz'den İnönü'ye yetişmesi için en az 3 gün gerekmektedir. Zamanla yarış başlar. Dipnot: Bu yarışı İsmet Paşa şöyle anlatıyor. Özettir. 7 Ocak'ta geri yürüyüşe başladık. Gelirken 2 günde aldığımız mesafeyi 1 günde alarak askeri yürütüyorum. Bir an evvel muharebe meydanına yetişmeye çalışıyoruz. Yorgun, bitkin bir halde istasyona yetişen askeri adeta zorla iterek vagonlara bindiriyoruz. İndirirken de böyle oldu. Asker bu kadar yorgun, bitkin vaziyette. İsmet İnönü, Hatıralar, 1. cilt sayfa 141. Bugüne kadar kolayca ilerleyip yayılmış olan Yunan ordusu ile eldeki imkanlarla donatılabilmiş olan yeni Türk ordusu ilk defa bu savaşta karşı karşıya geleceklerdir. Birçok kimse bu yoksul ordunun isyan ile savaş arasında ezileceğini sanır ya da bekler. Yeni ordu yalnız birine bile yenilseydi düzenli ordu kurma çalışmaları çok zorlaşır, belki de imkansızlaşır, dolayısıyla kesin zafer umudu da sona ererdi. Ama iki ateş arasında kalan genç ordu canını dişine takarak hem İnönü'ne yetişip Yunanları durdurur hem de tekrar geri dönüp Kuvayi Seyyare'yi dağıtır, iki ateşi de söndürür. Dipnot: Kuruluş halindeki ordunun o sıradaki durumunu Batı cephesi komutanı İsmet Bey şöyle anlatmaktadır. Yarım çarıklı askerler, süngüsü olmayan, mekanizması uydurma tüfeklerini çeşitli bağlarla omuzlarına asmışlar. Süvariler ağırlıklarını terkelerindeki heybelere doldurmuşlar. Küçük boylu cefakeş Anadolu atlarıyla iç tehlikenin birinden dış tehlikenin birine yetişmeye çalışıyorlar. Bir ordu ki nakliye kafilesi namına hiçbir vasıtası yok. Herkes cephanesinin omuzundaki fişekliğinde, belindeki eski enkazdan kalma kütüklüğünde, memleketinden getirdiği kalın Anadolu bezinden pantolonunun cebinde taşıyor. Cephane mevcudu herkesin üzerindekinden ibaret. Kamaları henüz şimendifer fabrikasından çıkmış. Yeni kıymetleri tecrübe edilmemiş toplar. Bunların da cephane kafilesi yok. Aktaran Yunus Nadi, Çerkez Etem Kuvvetleri'nin ihaneti, sayfa 126. Eskişehir Demiryolu atölyelerinde kamaları İngilizlerce alınmış olan toplara eski lokomotif dingillerinden yeni kamalar yapılır ve nice ölü top canlandırılır. İmalat-ı Harbiyecilerin Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri ve inanılmaz becerileri ayrı bir destandır. Bu başarı çok önemli sonuçlar doğuracaktır.